Ayrım 5. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 1. Sayfa 71. Harekata katılacak kıtaların hazırlanması için yeteri kadar paraya ihtiyaç vardı. Bu lüzumu gören Bakanlar Kurulu, yapılacak harekat için 250 bin lira tahsis ettiyse de, bu para mali formaliteler yüzünden ancak 18 Ağustos 1924'te yerine havale edilebilmiş ve fakat 7. Kolordu veznesinde para olmadığı için bu parayı alamamıştı. Bu durum yapılacak hazırlıkla ilgili olduğundan harekatın gecikmesine sebep olacaktı. Oysa harekata süratle başlanması hazırlıkların bir an önce tamamlanmasına bağlıydı. Bu itibarla Genelkurmay, 21 Ağustos'ta Başbakanlıktan paranın süratle gönderilmesini ve memleketin iç ve dış siyasetiyle ilgili bu meselede yapılacak işlere gereken önem ve süratin verilmesini istemişti. Bir yandan askeri hazırlıklar yapılırken, diğer yandan da propagandaya hız verilmek isteniyor ve şu hususların telkin edilmesi üzerinde duruluyordu. Hakkari valisini esir eden ve jandarmalarımızı yaralayan ve şehit eden Nasturi eşkıyası ile bunlara yardım eden aşiret ve kişiler herhalde ve şiddetle perişan edilecektir. Bu kimseler Musul'a hatta İngiltere'ye kadar da gitseler takip edileceklerdir. Askerimize karşı silah kullanmayanlara ise kesinlikle silah atılmayacaktır. Hatta hükümete daha önceleri itaat etmeyenler bize sığındıkları takdirde bunlara iyi muamele yapılacaktır. Sidda dahi sığındığı ve itaat ettiği takdirde aynı şekilde muamele görecektir. Bu suretler, aşiretler arasında korku ve tereddüt sokarak İngilizler tarafından yapılan propaganda etkisini azaltmak, bozgunculuk ve muhalefet yaratmak isteniyordu. Tedip harekatıyla görevli 7. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Paşa'nın 23 Ağustos 1924'te Genelkurmay Başkanlığı'na sunduğu raporda, kıtaların durumu ve harekatın sevk ve idaresine dair görünüşüne göre, erlerin çoğu yeniydi ve içlerinde muharebeye iştirak etmiş kimse yoktu. Mevcudun 1/3'ünü son 2 ay içerisinde kıtalara sevk edilen ikmal erleri teşkil etmekteydi. Kıtaların bir kısmı önceki emirlere göre toplanma bölgelerine hareket ettikleri için eğitim kısmen de olsa durmuş sayılabilirdi. Bu itibarla bunları mazbut bir şekle sokabilmek için toplanma bölgelerinde derhal eğitime başlamak, 1-2 gün içerisinde ders ve muharebe atışlarını tamamlamak ve dağ muharebelerine alıştırmak lazımdı. Hakkari sınırı içindeki Nasturi eşkıyasını mevcut kuvvetle yok etmek mümkündü. Ancak bunlar Musul'dan takviye aldıkları ve Rumeli Karadağ sınırımızdaki olayların Avusturya Genelkurmayı tarafından idare edildiği gibi, burada da Nasturiler İngilizler tarafından idare edilir, himaye ve teşvik görürlerse meselenin süratle halli oldukça güçleşilecekti. Bu sebeple harekatla görevlendirilen kıtaların tamamen toplanma bölgelerine varışlarını beklemek, iyaşe ve cephane durumunu güvenli bir şekle koymak, sonucun emniyetle elde edilmesi için ihtiyatlı bir tedbir olurdu. Bu itibarla kesin tedip hareketine geçmeden önce kol orduca şu hususların yapılmış olması lazımdı. İyaşe ve muharebe işlerini esaslı bir şekilde düzenlemek, harekat bölgesine gereği kadar cephane yığmak, geniş ölçüde propaganda yaparak çok miktarda aşiretin bizimle harekata katılmasını sağlamak, bölgede mevsimin elverişsiz olduğu Ekim ortasına kadar tedip işini bitirebilmek için harekata Eylül başında kesinlikle başlamış olmak, süvari tümeninden toplanma hareketi genellikle gılı goyan aşiretinin durumuna bağlı olacağı için bu aşiret lehimizde harekata katıldığı takdirde faydalanmak, tarafsız kaldığı takdirde ise süvari tümenini Haybur suyu üzerinde Rumni ve Çelki köprüsü arasındaki bölgeye almak. Pek umulmamakla beraber gılı goyan aşireti aleyhimize hareket ettiği takdirde süvari tümenini Harbul ve Besbin bölgesine bırakmak, bu durumda Şırnak'a gelecek olan 62. alayın 1. taburu ile Mardin'e gelecek olan 62. alayın 2. taburunu ve kolordu süvari bölüğünü süvari tümenine ait görevde kullanmak. Böyle olunca da süvari tümenini durumun gelişmesine göre kullanmak ve bu arada bu tümene çeşitli maksatlara göre arazi keşifleri yaptırmak. Cizre sınır taburunu Dicle yakınındaki görevini aşiretlere bırakmak suretiyle Cizre doğusunda toplamak. Her ne şekilde olursa olsun Van'a gelecek 28. Piyade Alayı ile Dağ Bataryası'nın bir grup halinde Başkale'de bulunması, Bitlis'e gelecek olan 36. Alay ile Dağ Bataryası'nın yerlerine varmış olması ve 63. Alay'ın da Mardin'e alınması uygundu. Toplanma bu suretle tamamlandıktan sonra harekatın yapılışında büyük mesafelerle birbirinden ayrı grupları başlangıçta Nasturi yaylalarında toplamak ve buralardaki hakim mevzilere dayanarak harekatı devam ettirebilmek için Çölemerik grubunun Dürül Tuabe ile Beylan'ı ayıran hat üzerinde Zapsuyu Vadisi'ne hakim mevziye, Beytüşşebap grubunun ya Diyarizgedi'yi veya Zelşirki üzerinde Nasturi yaylalarını sırtlar hattına, Süvari tümeninin veya 62. alayın 1. ve 2. taburları ile Kolordu Süvari bölüğünden meydana gelecek Harbur grubunun Develi Dağı sırtlar hattı ile aşağı Tayyari'ye hakim sırtlar hattına yöneltilmesi uygun olacaktı. Bu suretle kıtalarımız Zap suyu ile Harbur suyu arasındaki Nasturi yaylasının hakim kısımlarına geldikten sonra köylerinin çoğu vadiler içinde bulunan Nasturilerin güneye ve Sidda'nın faaliyeti muhtemel olan doğuya doğru çekilmeleri mümkündü. Böyle olduğu takdirde harekatın devamı durumun gelişmesine göre alınacak tedbirlere bağlıydı. Bu harekat sırasında Van sınır taburunun Başkale grubu emrinde Çölemerik sınır taburunun da Şemdinan bölgesinde Sidda kuvvetini gözetlemeye ve karşı koymaya memur edilmesi ve Çölemerik grubu komutanı emrinde kullanılması daha uygun olacaktı. Genelkurmay Başkanlığı 7. Kolordu'nun harekat hattındaki düşüncesini genellikle uygun olmakla beraber 26 Ağustos 1924'te şu hususlar üzerinde Kolordu'yu uyarmış olmak lüzumunu duymuştu. Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa'ya göre sınırımız içindeki Nasturi kuvvetleri 1000 ila 3000 tüfek, sınırımız dışında da Erbil ve Musul'da önceleri süvari olduğu öğrenilen Nasturi kıtaları piyadeler ise toplam olarak 300 ila 600 mevcutlu 7-8 taburdu. Bunlar da sınırımız içindeki Nasturi kuvvetlerine eklenecek olursa o takdirde toplam olarak 3400 ila en çok 7500 tüfek mevcuduna yükseleceklerini kabul etmek lazımdı. Hakkari ili iç statüko gereğince Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olduğundan bu sınır içinde yaşayan halkta top ve uçak bulunması ihtimali yoktu. Olsa olsa birkaç makineli tüfek bulunabilirdi. Bu itibarla harekata iştirak ettirilecek top, makineli tüfek ve özellikle uçaklarla asi Nasturilerin morallerini sarsmak ve onları perişan etmek muhakkak mümkündü. Nasturi kuvvetlerinde top ve özellikle uçak bulunduğu takdirde bunların İngiliz hükümetine ait olacağı tabiiydi. O zaman İngiltere'nin Türk hükümetine harp ilanı etmek olurdu ki bu sıralarda böyle bir şey söz konusu olamazdı. Olduğu takdirde ise statükonun muhafızasına lüzum kalmaz ve Musul üzerine taarruza devam edilmesine sebep teşkil etmiş olurdu. Nasturi kuvvetlerinin 10 tabur olmayıp ancak birkaç bin kişi olduklarına dair en kuvvetli delil, Sir Salmon tarafından yapılan harekata sadece 3 taburdan mürekkep Nasturi kıtası iştirak etmesiyle sabitti. Keza Özdemir Bey'in birkaç yüz erle ve Kürtlerin yardımı ile binlerce Nasturi'yi perişan edişi de bir gerçekti. İngilizlerin her vakit yaptıkları gibi bu kez de aşiretler arasında Kolordu içinde, vilayette hatta Ankara'da bizzat Genelkurmay Başkanı'na kadar kuvvetlerinin çokluğuna, yapacağımız harekatın başarılamayacağına dair mübalağalı propagandaları alınacak tedbirlerde göz önünde tutulması, bu konuya karşılık olarak 4 tümenle ki toplam olarak 40 bin kişiyle taarruz edileceğini duyurmak lazımdı. Van'a gelecek olan ve Başkale'de bulundurulması uygun görülen alayın yerine varış harekata etki yapmamalıydı. Bitlis'te de şimdilik yeter kuvvet olmakla beraber 36. alayla dağ bataryası da Bitlis'e doğru yola çıkarılmış bulunuyordu. Tedip harekatı sırasında Beytüşşebap ve Harbur grupları birbirine yakın ve gereğinde bizzat müdahale olanağı bulunduğu için istenildiği gibi yönetilmeleri mümkündü. Bunlardan Şemdinan'a yerleştirilecek olan Çölemerik sınır taburunun emir ve komutası da sorumluluğuna verilecek olan 1. Alay Komutanı'nın harekat sırasında telsizlerin susması halinde emir almaksızın kendiliğinden harekete zorunlu kalması muhtemel olduğu için bu gruba maksat ve niyet açıkça belirtilmek suretiyle esaslı bir talimat verilmesi lazımdı. Bir kısım Nasturilerin Cumhuriyet hükümetimize taraftar olduklarına dair söylentiler ve Vali Halil Rıfat Bey'e yardım etmeleri gibi haller bunlara güveni gerektirmemeli ve herhalde son derece uyanık bulunulmalıydı. Hatta Kürtlerin bile kısmen İngilizler tarafından kandırılmış olmaları hesaba katılmalı ve bu gibilere münasip şekilde güven telkin edilmeliydi. Bu arada yapılmakta olan hazırlıklar için elzem olan para temini konusu da önemli takip ediliyordu. Nihayet 26 Ağustos'ta Diyarbakır Osmanlı Bankası'ndan 50 bin, Ziraat Bankası'ndan 30 bin ve defterdarlıktan 20 bin olmak üzere toplam 100 bin lira verilmiş, ayrıca Osmanlı Bankası'nca kolordu emrine 200 bin liralık kredi açılmış olması üzerine harekatın başlamasına bugüne kadar mani teşkil eden parasızlık ortadan kalkmış oluyordu. Bu sebeple harekata başlama tarihinin kolorduca tespiti ve Genelkurmay'a bildirilmesi emredilmişti. Genelkurmay Başkanlığı'nın alınmakta ve alınacak olan tedbirleri daha da açıklığa kavuşturmak için 27 Ağustos 1924'te 7. Kolordu Komutanlığı'na verdiği emirdeki görüşüne göre Hakkari ilinde yapılacak harekat sırasında İngilizlerin fiilen işe karışmasına şimdilik ihtimal verilmiyordu. Bununla beraber İngilizlerin şimdiye kadar olduğu üzere çeşitli yollara ve oyunlara başvurarak Rumiye'deki Ermeni ve Nasturilerle İranlıları doğudan Nasturilerle diğer Arapları ve aşiretleri güneyden Cizre bölgesinden, Bitlis ve civarındaki Kürtleri de içeriden saldırtmaya ve sınır dolaylarındaki olayları uçaklar dolaştırmak suretiyle cesaretlendirmeye gayret edecekleri kabul olunarak tedbirler alınması ileri görüşlülük olurdu. İran bölgesinden gelmesi muhtemel sarkıntılıklara, Başkale grubu ve Beyazıt bölgesindeki 7. aşiret tümeni ile Hakkari bölgesindeki direnmeleri bu bölgede toplanacak kıtalarla, Bitlis dolayındaki ayaklanmalar, 9. kolordudan gelecek kuvvetlerle, Cizre, Nusaybin ve Mardin bölgelerinden vuku muhtemel urban tecavüzlerine karşı koymak için alınan tertibatı takviye etmek uygun olurdu. Bu maksatla, 14. Süvari Tümeni'nin Gaziantep ve Urfa'da bulunan alaylarla tümen karargahının Mardin civarına geçici olarak alınması ve bu kuvvetten 1-2 bölüğün Nusaybin'e sürülmesi ve o civardan taarruz edilerek Musul'un geri alınacağının sadece propaganda niteliğinde etrafa yayılması yerinde bir tedbir olurdu. 7. Kolordu Komutanı'nın harekatı bizzat yönetmek maksadıyla Cizre bölgesinden uzaklaşması halinde Cizre ve Mardin gruplarını bir tümen komutanı idaresine bırakmak ve karargahı ile Genelkurmay arasındaki irtibatı daha esaslı muhafaza etmek için 14. Süvari Tümen Komutanı Albay Supi'yi hemen Cizre'ye getirtmek ve görevlendirmek işleri kolaylaştırmış olurdu. Yapılmakta olan hazırlıklar karşılaşılan büyük güçlüklere rağmen ilerlemekte, bu arada karşı tarafın durumu da yakinen izlenmekteydi. 31 Ağustos 1924'te 7. Kolordu'nun Hakkari ilinden aldığı bilgiye dayanarak Genelkurmay Başkanlığı'na sunduğu raporda, tedip harekatımızda İngilizlerin uçakları ve Irak'taki kıtalarını teşkil eden Nasturilerle sınırımızı geçerek bizdeki Nasturilere fiilen yardım etmeleri ihtimalinin kesin olduğu, buna mani olmak için Ankara'da bir an önce yeniden siyasi teşebbüslere geçilmesinin lüzumu belirtiliyordu. Genelkurmay Başkanlığı'nın bu haber üzerindeki düşünce ve kanısı ise, mesele yeni bir siyasi teşebbüse girişmeyi değil, aksine girişmemeyi gerektirmekteydi. Zira İngilizler cemiyeti akvama başvurarak Şemdinan, Çölemerik, Beytüşşebap, güneyi yakınından geçen mevhum bir hattın güneyinin Irak'a bırakılması lüzumunu iddia etmekteydiler. Buna karşılık bizim istediğimiz halen itibari sınır kabul edilen Hakkari ili güney hududuna kadar olan bölgede kıtalarımızla yerleşmekti. Lozan Antlaşması devletlerce onaylanmış olduğuna göre 20 gün sonra cemiyeti akvamda Türkiye Cumhuriyeti'nin de Musul sorununu müzakereye katılması zorunluydu. Bundan dolayı bu süre geçmeden önce başarı kazanılmış olması lazımdı. Aksi takdirde cemiyeti akvamın aleyhimizde vereceği kararın değiştirilmesi veya yargısının aksine olarak tedibada kalkışmak şekli meydana gelecekti ki bunun pek büyük siyasi güçlük doğuracağı şüphesizdi. Bu itibarla harekata buna göre başlamanın ve sona erdirmenin tespiti gerekirdi. Ayrıca haber alma ve karşı propagandaya da kuvvet ve hız verilerek İngilizlerin Irak'ta kıtaları bulunmadığının ve sadece uçakları ile görünerek maneviyata etki yapmaya çalıştığının ve Nasturi kıtalarının İngiliz elbisesi giymiş olmalarından dolayı Irak'ta İngilizler bulunduğu kanısının tamamen yanlış olduğunun yayılması ve fazla miktarda aşiretin yararlı bir şekilde harekata katılmasının sağlanması önemliydi. Harekata iştirak edecek kıtaların önceki emirlere göre toplanma bölgelerine yanaşmaları devam etmekteydi. Bu arada 3 Eylül 1924'te Genelkurmay Başkanlığı gördüğü lüzum üzerine 14. Süvari Tümen Karargahı ile bu tümenin Urfa'da bulunan 3. alayının Mardin'e, Gaziantep'teki 54. alayının Urfa'ya alınmasını ve tümen topçusunun gerektiği takdirde Mardin'e alınmasını 7. Kolordu'ya emretmiş bulunuyordu. Durum, hazırlıkların süratle tamamlanmak, harekata bir an önce başlanmasını gerektirdiği için en geç Ağustos sonunda başlama olanağı olup olmadığı tümen komutanlarına sorulmuştu. Alınan mütalada harekatın çabuklaştırılmasına engel olan başlıca iki konu vardı. Birincisi, bölgede yeteri kadar İAŞ maddesi bulunmaması. İkincisi ise sağlanabilen İAŞ maddelerini kıtalara ulaştırmak için gerekli nakil aracının yeteri kadar sağlanamamasıydı. Harcanan bütün gayretlere rağmen kıtaların şu tarihlerde toplanma yerlerine varmaları tahmin ediliyordu. Çölemerik grubu 3-4 Eylül 1924'te Çölemeri'ye, Beytüşşebap grubu 2-3 Eylül 1924'te Beytüşşebap'a, 6. Alay 6-7 Eylül 1924'te Hodriş'e, 1. Süvari Tümeni 3-4 Eylül 1924'te Bitlis'e, 5. Süvari Alayı ile 2 Batarya 3-4 Eylül 1924'te Cizre'ye, 36. Alayla 1 Dağ Bataryası 8-10 Eylül 1924'te Bitlis'e, 28. Alayla 1 Dağ Bataryası 15 Eylül 1924'te Van'a, 1. Kolordu Telsizi 9-10 Eylül 1924'te Cizre'ye, 3. Kolordu Telsizi 10-11 Eylül 1924'te Cizre'ye, 9. Kolordu Telsizi 9-10 Eylül 1924'te Van'a, uçaklar 10-15 Eylül 1924'te Mardin ve Cizre'ye. Bu durumda toplanma bölgelerine intikal 15 Eylül'e kadar mümkün olabilecekti. Harekatın fazla gecikmemesi gerektiği içindir ki 2. Tümen Birlikleri ile 1. Süvari Tümeninin süratle toplanmasına ve bunlar için lüzumlu erzak ve cephanenin ithalına çalışılıyordu. Ancak yalnız bunlarla harekete geçildiği takdirde irtibat için gerekli telsiz telgraflar ile uçakların harekata katılmaları mümkün olmayacaktı. Bu arada harekata iştirak edecek aşire tellerinin 3-5 Eylül'de kararlaştırılan yerlerde toplanmaları kendilerine tebliğ edilmiş ve olumlu karşılıkta alınmıştı. Tedip harekatını çeşitli yönleriyle hazırlamakta olan Genelkurmay Başkanlığı, karşı tarafın moralini bozmak, kendi taraf subaylarımızın, aşiret reislerinin ve erlerimizin morallerini yükseltmek maksadıyla propaganda işine de önem veriyordu. 6 Eylül 1924'te 7. Kolordu'ya verdiği emirde, 9. 6. ve 5. Kolordulardan birer piyade alayı ile bir dağ bataryasının Bitlis ve Cizre bölgesine süratle gönderilmekte olduğu ve Mardin'e gelmek üzere bulunan uçak bölüğünden başka diğer bir bölüğün daha yola çıkmak üzere bulunduğu ve Hakkari ilinin güney sınırına kadar olan bölgenin askeri kuvvetlerimizle işgal edilmesinin hükümetçe kesinlikle istendiği, buna karşı koyacak her türlü engelin yok edilmek suretiyle sonucun elde edileceği haberinin etrafa yayılmasını istemekte ve bu propagandanın etkili olabilmesi için de Bitlis ve Cizre bölgelerinde şimdiden konak yerlerinin tespitini lüzumlu görmekteydi. Ayrıca yapılacak harekatın bütün nastureleri tedip için değil, sadece Hakkari ili güney sınırını işgal ve Hakkari valisine taarruz eden çeteyi tedip maksadıyla olacağı cihetle, askerimize karşı iyi niyetle hareket eden ve silah atmayan her şahsın ayrıksız iyi muamele göreceği ve yakalanacak çetenin Cumhuriyet hükümetimizin kanunlarına göre adalete teslim edileceği, itaatli olan diğer ahaliye ise küçük bir zarar dahi getirilmeyeceği hususlarının geniş ve esaslı bir şekilde yayılmasını istemekteydi. Kendi kıtalarımızın morallerini zinde tutmak için ise, karşılarında direnmek isteyecek olanların muntazam örgüt ve kuvvetleri olmayıp sadece yol kesen oldukları, sayıları ve silahlarının mahdut olduğu, oysa bunları tepeleyecek olan kuvvetlerimizin çok olup uçak, top ve makineli tüfeklerle donatılmış bulunduğu hususlarının etkili bir şekilde askere anlatılmasına işaret etmekteydi. A. Aşiretlerden faydalanma. Bakanlar Kurulu'nun Nasturi ayaklanmasını bastırma kararı üzerine 16 Ağustos'ta Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye'de mülteci olarak bulunan Şikak Kürt aşireti Şeyhi İsmail Ağa'nın, Simko'nun aşiretinden en çok nerelerde faydalanmak mümkün olduğunu ve bunun için neler yapmak gerektiğini, ayrıca Şemdinan, Gevar, Yüksekova, Başkale, saray bölgelerindeki aşiretlerden de ne suretle faydalanılabileceği ve bunların Asturilere karşı kullanmanın mı yoksa İran sınırı civarında toplu bulundurmanın mı daha uygun olacağını Güneydoğu Sınır Komiserliği ile 7. Kolordu Komutanlığı'ndan sormuştu. Her iki makamın da bu konu üzerindeki düşüncelerine göre Simko'yu 8. Aşiret Tümeni emrinde olmak kaydıyla Bezgavur ve Mergavur bölgelerindeki Ermenilere karşı kullanmak üzere ilkin Başkale bölgesinde toplu bulundurmak uygundu. Böylelikle bu Ermenilerin Nasturi tedibini güçleştirmelerine, keza Sidda'nın Şemdinan'a yapması muhtemel saldırıyı kolaylaştırmak için de doğudan Hakkari üzerine saldırmaları ihtimale karşı için elde toplu kuvvet bulundurulmuş olacaktı. Ancak Simko'nun maksada göre kullanılması Türkiye'ye sığındığı sırada uğradığı maddi zararların kısmen olsun kendisine iadesine bağlıydı. Şemdinan ve Gevar bölgelerindeki aşiretlerinin son revandiz meselesinde morallerinin oldukça sarsılmış olmasına ve büyük bir kısmının yakınlık ve akrabaları dolayısıyla Sidda'ya hayran ve bağlı olmalarına rağmen bunlardan da faydalanmaya çalışmak, özellikle Başkale ve Saray bölgelerindeki aşiretlerden ise Güney ile ilgi ve iş ilişkileri olmadığı için bunları teşkilatlandırmak suretiyle kullanmak lazımdı. Ancak bütün bu aşiretleri sadece İran Ermenilerinin muhtemel tecavüzlerine karşı kullanmakta fayda vardı. Bu sebepledir ki harekata katılacak aşiretlere iaşelerinin sağlanması, örtülü ödenekten münasip ikramiyeler, hilat, dürbün vesaire verilmesi, içlerinde olağanüstü yararlılıkları görülen harp veya istiklal madalyası ile taltifi gibi teşvik edici bazı hususlar dikkate alınmıştır. Bunlardan başka Simko aşiretinin Başkale ilçesindeki 11 metruk köye yerleştirilmesi ve sığındığı sırada uğradığı zarara karşılık kendisine örtülü ödenekten 3000 lira verilmesi hususu da sağlanmıştı. Bu arada karşı tarafın moralini bozmak için 9. Kolordu Süvari Bölüğünü Karaköse'ye getirtmekle beraber 7. Aşiret Tümeni Komutanı Hacı Arif Bey'i de karargahı ile birlikte süratle Beyazıt'a göndermek ve bu sırada Yunanlıların bir tümenini ustaca bir manevra ile esir eden Hacı Arif Bey'in tümeni ile İran'a yürümek üzere Beyazıt'a geldiğini ve Van bölgesinde toplanan askerle birlikte Rumiye'deki Nasturilerin bir hareketine karşı İran'ı böyle hoşgörülüğünden dolayı perişan edeceğini gizli olarak ve özellikle kimseye söylenmemesi kaydı ile etrafa yayılması, ayrıca Hacı Arif Bey'in de civar aşiret reislerini çağırarak bu fikrini onlara özel ve gizli olarak bildirilmesi gibi propaganda tedbirlerine de başvurulmuştu. Tedip harekatına başlamadan önce Gılıgoyan aşiretinin durumunu da herhalde dikkate almak gerekirdi. Zira o sıralarda bu aşiret hakkında çeşitli söylentiler vardı. İngilizler tarafından elde edilmeye uğraşılan ve göçebe halinde bulunan bu aşiretin Tedip harekatını kendi lehlerine zannederek bölgelerine girecek Türk kıtalarına silah kullanmaları ihtimaline karşı tedbirli bulunmakla beraber kendilerine her türlü garanti verilerek milli maksadımıza uydurmaya çalışmak gerekti. Bu maksatladır ki bu aşiret üzerinde pek fazla etkisi olan Şırnak aşireti reisi Süleyman Ağa maiyeti ile birlikte 1. Süvari Tümeni emrine gönderilmiş ve ayrıca bu bölgede özel teşkilat kurmak maksadıyla dolaşılmış ve bölgenin durumunu çok iyi bilen eski Nusaybin Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Sıtkı da Gılıgoyan aşiretleri reislerine verilmek üzere hilat ve bir takım hediyelerle birlikte 1. Süvari Tümen Komutanı Mürsel Paşa'nın yanına gönderilmişti. Bütün bu çabalardan maksat, bu aşireti emniyete almak ve harekatın başında silah patlamadan onların bulunduğu araziden geçebilmek ve bizimle işbirliği yapmasalar bile tarafsız olmalarını sağlamaktı. Bu bakımdan her türlü çareye başvurulmuştu. Hükümetin gösterdiği ilgi dolayısıyla Simko'nun Cumhuriyet hükümetine bağlılık ve sadakatinin sağlanması üzerine de bu aşiretten faydalanma hususu genelkurmayca şöyle düşünülmüştü. Bu aşiretin kullanılmasından beklenen başlıca fayda, Cemiyet-i Akvam'ın 20 Eylül'de başlayacak müzakereleri sırasında Simko Revandiz'e fiilen hakim olarak oradaki ahaliyle beraber İngiliz işgalini tanımayacaktı. Bu süre içinde harekata iştirak edecek kıtalar da Hakkari ili güney sınırına varmış olacaklardı. Bu arada Rumiye havalisinde toplanan Nasturilerin Simko'nun Revandiz'e girmesine engel olmaları ihtimali dikkate alınmış olduğu için de Simko'nun Nasturilerin böyle bir hareketini derhal kırması ve süratle en geç 20 veya 21 Eylül'de Revandiz'e varmış olması gerekti. Simco'nun bu harekatı yapabilmesi için kendisine Van ve Çölemelik sınır taburlarından güvenilir birkaç subay, bir doktor, 400 ila 500 usta er, birkaç telefoncu ve hasta bakıcı, keza 8. aşiret tümeninden 500 ila 600 aşiret eri, ayrıca İran sınır komiserliğinden seçilecek bir komutanın Simco'ya yardımcı verilmesi uygun görülmüştü. Simco'nun emrine verilecek bütün askeri personelin sivil kıyafetli olması, İran dahilinde ve Revandiz bölgesinde kimliklerini saklayarak ne şartlar altında kalırlarsa kalsınlar aldıkları görevi asla belli etmemeleri de şarttı. Bunlardan başka, Van'a gelecek olan 28. alaydan 6 hafif makineli tüfeğin sivil kıyafetli erleri ile birlikte atlı olarak Simco emrine verilmesi ve daha sınırı geçmeden müfrezeye katılmaları hususu da düşünülmüştü. Simco, İran'da toplanmış oldukları haber alınan Nasturilere çatmadan Revandiz'e girdiği ve İran'da İngilizlere karşı faaliyette bulunan Şeyh Mahmut'la işbirliği yaptığı takdirde büyük fayda sağlanmış olacaktı. Esasen Türk kıtalarının güneyde yığınak yapmaları üzerine Revandiz'deki Nasturi kıtalarının Umadiye taraflarına alınmış olması muhtemel olduğu için Revandiz'in geri alınması kolaylaşmış olacak ve Türk kıtalarının Hakkari'li güney sınırına gelmesiyle Simco'nun daha yakından desteklenmesi olanağı da sağlanmış olacaktı. Simco'yu bu tarzda kullanmanın diğer bir faydası da yapılacak harekatın cemiyeti akvamda asker olmaktan ziyade milli kuvvetlerle yapıldığı inancını uyandırmak olacaktı. B. İç güvenlikle ilgili diğer gaileler. Genelkurmay'ın Hakkari harekatı hazırlıkları ile meşgul olduğu bu sıralarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aşiretlerle meskun yerlerinde iş ve dış kışkırtmalar sonucu yer yer hükümetin dikkatini çekecek kadar hoş olmayan şekavet olayları cereyan etmekteydi. Bu bölge halkını huzursuz yapan ve kamuoyunu rahatsız eden bu olayların ilgililerce süratle önlenmesi zorunluydu. Bu sebeple aynı zamanda Bitlis vali vekili olan 2. Tümen Komutanı ile Van vali vekilinin bakanlıktan istekleri, Hakkari harekatına katılmak maksadı ile Sarıkamış'tan Bitlis'e gelmekte olan alayla bataryayı Malazgirt'te alıkoymak ve bu bölgedeki şakileri tepelemekti. İçişleri Bakanlığı kanalı ile durumdan haberdar olan Genelkurmay Başkanlığı'nın bu konu üzerindeki görüşü ise söz konusu olaylar tamamen iç güvenlik sorunlarıydı. Hakkari olayı üzerine yapılacak askeri harekat sırasında Bakanlar Kurulu kararı ile Bitlis'e getirilmekte olan 36. Piyade Alayı ile bir dağ bataryası, Bitlis ve dolaylarındaki aşiretlere karşı bir tehdit unsuru olmakla beraber aynı zamanda Hakkari bölgesinde tedip harekatına memur kuvvetlere ihtiyacı olacağı ve gereğinde bu kuvvetin Hakkari bölgesine gönderilmesine lüzum hasıl olabileceği için Malazgirt'te alıkonması ve o bölgede tedip ile görevlendirilmesi doğru olamazdı. Yapılmakta olan Hakkari tedip harekatı sırasında bu bölgenin hemen gerilerini teşkil eden Bitlis bölgesinde büyük ölçüde ve bir askeri hareketi gerektirecek derecede tedip faaliyetine girişmenin doğru olmayacağı düşünülmekte ve fakat İngilizlerin kışkırtması ve etkisiyle Hakkari güneyindeki harekat sırasında Bitlis bölgesinde ayaklanma çıkmamasını sağlamak için de bu bölgede ufak tefek baş gösterecek şekavet ve itaatsizliklerin şiddetle ve olduğu yerde bastırılmasını mümkün kılacak tedbirlerin alınması da gerekliydi. C. Kıtalarda firar olayları. Memleket güvenliğini sağlamak amacıyla vaki bir ayaklanmanın bastırılması için uğraşılırken, tenkili yapacak kıtalarda çıkan üzücü olaylar komutanlıkları ayrıca meşgul etmekteydi. 4 Eylül 1924'te Genelkurmay'a gelen bir raporda, Beytüşşebap grubundan 18. Alay 1. Bölük Teğmeni Vanlı Hurşit'in 76 mevcutlu grubu ile ve bir süre sonra Yüzbaşı İhsan'ın yönetiminde Teğmen Rasim ve Teğmen Tevfik ile birlikte 275 mevcutlu grubun üzerlerine 10 otomatik, 380 tüfek olduğu halde ve Garnah ambarından 800 kilo buğday almak suretiyle bilinmeyen bir istikamette firar ettikleri bildiriliyordu. Kolordu'ca yapılan tahkikatta bu 4 subay erler arasında propaganda yapmadan aralarında verdikleri karar neticesi askere emir vermek suretiyle firar ettikleri anlaşıldı. Yalnız Tugay, Alay ve Tabur komutanları isteselerdi bu durumu önleyebilirdi. Zira erlerin kıtalarını terk ettiklerini gördükleri halde müdahale etmemişlerdi. Oysa bu komutanların o durumda komutanlık yetkilerini kullanmaları gerekirdi. Bu sebeple kolorduca divan harbe verilmeleri kararlaştırıldı ve diğer komutanlara da hoşgörülükleri görüldüğü takdirde derhal açığa alınacakları emredildi. Ayrıca firari yüzbaşı İhsan ile diğer subayları tutup teslim edene genelkurmayca nakdi mükafat verileceği, teslim edenler firari yerlerdense affedilecekleriyle ilgili makamlara tebliğ verilmişti. Gerçekte subaylar tarafından kandırılarak firar eden bu erlerin bir kısmı kısa bir süre sonra kendiliklerinden, bir kısmı da yakalanmak suretiyle kıtalara katılmış oldular. 5. ayrımın sonu, sayfa 84.